Ayrım 40, sayfa 852. 20. Danimarka ve Norveç'in istilası. Almanların son hazırladığı istila planlarının çok masum görünen bir parolası vardı. Weser Übung, yani Weser tatbikatı. Bu planın o zamana kadar eşine rastlanmamış bir başlangıcı ve gelişmesi de vardı. Ayrıca bu kitabın büyük bir bölümünde anlatılan kışkırtmasız hücumlara hiç benzemiyordu. Ötekiler gibi Hitler'in kafasından çıkma da değildi. Hırslı bir amiral ile satılmış bir Nazi budalası hazırlamıştı bu planı. Alman donanmasının kesin rol oynadığı tek Alman saldırısı budur. OKV'nin planını hazırladığı ve 3 silahlı kuvveti koordine ettiği tek harekat da yine budur. Gariptir ki Ordu Yüksek Komutanlığı ile Genelkurmay'a bu harekat sırasında danışılmamıştır bile. Göring son dakikaya kadar sahneye çıkmamıştı. Şişko Luftwaffe şefi buna çok içerlemişti. Alman donanmasının uzun süreden beri kuzeyde gözü vardı. Büyük denizlere doğrudan doğruya açılan kapısı yoktu Almanya'nın. Bu coğrafya gerçeği 1. Dünya Savaşı'nda bütün deniz subaylarının aklını kurcalayıp durmuştu. Dar Kuzey Denizi'nde Shetland adalarından Norveç kıyılarına uzanan mayın barajlarından ve karakol gemilerinden oluşan bir İngiliz ağı Alman İmparatorluğu'nun kuvvetli donanmasını iç denize bağlamış, denizaltıların Kuzey Denizi'ne çıkmalarını önlemiş ve Alman ticaret filosunu açık denizlere çıkartmamıştı. Alman büyük deniz filosu hiçbir zaman büyük denizlere açılamamıştı. İngiliz donanmasının ablukası 1. Dünya Savaşı'nda Alman donanmasını ezmişti. İki savaş arasında ülkenin küçük donanmasına komuta eden bir avuç Alman deniz subayı bu deneyin ve coğrafya olayının üzerinde düşünmüşler. İleride İngiltere ile çıkacak bir savaşta Almanya'nın Norveç'te üsler elde etmesi, böylelikle İngilizlerin Kuzey Denizi'ndeki ablukalarını yarması, geniş okyanusları Alman deniz üstü ve denizaltı gemilerine açık tutması, Almanya'nın şansını böylece dönüştürmesi ve İngiliz adalarını tam bir abluka altına alması gerektiği sonucuna varmışlardı. Bu bakımdan Alman donanmasının 3. derecedeki subaylarından olan ve kuvvetli bir kişiliği bulunan Amiral Rolf Carlson 1939'da savaşın patlaması üzerine Amiral Raeder'in güncesinde belirttiği ve Nürnberg'de söylediği gibi Norveç kıyılarının Almanya tarafından işgal edilmesinin önemini anlatan mektuplarını boyuna Amiral Raeder'e göndermiş olmasına şaşmamak gerekir. Raeder'in zaten bu konuda pek dürtülmeye ihtiyacı yoktu. 3 Ekim'de Polonya seferi bittiği zaman donanma savaş kurmayına gizli bir takım sorular sordu ve Rusya ile Almanya'nın ortak baskısı altında Norveç'te üslerin nasıl elde edilebileceğinin araştırılmasını istedi. Moskova'nın tutumu Ribbentrop'tan soruldu ve bu kaynaktan geniş bir destek umulabileceği cevabı alındı. Raeder imkanların olabildiği kadar erken Hitler'e bildirilmesi gerektiğini kurmayına söyledi. Raeder deniz harekatı konusunda Führer'e 10 Ekim'de verdiği uzun raporda Norveç'e gerekirse Rusya'nın yardımıyla deniz üsleri elde edilmesinin önemi üstünde durdu. Gizli kayıtlardan anlaşıldığına göre donanma bu konuyu ilk olarak Hitler'in dikkatine sunuyordu. Raeder, liderin Norveç probleminin önemini hemen anladığını söyler. Hitler bu konu üzerinde aldığı notları kendisine bırakmasını rica etti. Bu sorunu düşüneceğine söz verdi. Ama o sırada başkomutan batıdaki hücumu hazırlamakla ve generallerinin kuşkularını gidermekle meşguldü. Hitler askeri şeflerini 10 Ekim'de toplamış, batıda hemen hücuma geçmenin zorunluluğu üzerine uzun muhtırasını okumuş, onlara 6 sayılı emrini vermişti. Emirde Belçika ve Hollanda üzerinden yapılacak taarruza hazırlanılması bildiriliyordu. Norveç aklından çıkmıştı. Ancak 2 ay sonra aklına geldi. 2 nedenden ötürü. Bu nedenlerin ilki kışın bastırmasıydı. Almanya'nın varlığı İsveç'ten gelmekte olan demir cevherine bağlıydı. Almanlar savaşın ilk yılında 15 milyon tutarındaki yıllık tüketimin 12 milyon tonunu sağlayabileceklerini umuyorlardı. Sıcak aylarda bu cevher Kuzey İsveç'ten Botnia Körfezi'ne ve oradan da Baltık yoluyla Almanya'ya geliyordu. Baltık Denizi, İngiliz deniz üstü ve denizaltı gemilerine kapalı olduğu için bu nakliyat savaş zamanında bile zor olmuyordu. Ama kış aylarında Baltık kalın buz katıyla örtülü olduğu için bu yol kullanılamazdı. İsveç cevherinin trenle İsveç yakınında bulunan Norwich'in Narvik limanına getirilmesi ve Norveç kıyılarını izleyerek Almanya'ya indirilmesi gerekiyordu. Bütün bu nakliyat sırasında cevher yüklü Alman gemileri Norveç kıyılarını izleyecek ve İngiliz gemilerinden ve bombardıman uçaklarından korunacaklardı. Hitler'in donanmaya ilk olarak söylediği gibi Norveç'in tarafsızlığı çok yararlıydı. Almanya ancak bundan yararlanarak can damarı olan demir cevherini İngiltere'nin müdahalesi olmaksızın elde edebiliyordu. O sırada Londra'da amirallik birinci lordu olan Churchill durumu hemen anladı ve savaşın ilk haftalarında Alman demir nakliyatını durdurmak amacıyla Norveç karasularına mayın dökülmesine izin vermesini kabineden istedi. Ama Chamberlain ile Halifax Norveç'in tarafsızlığını bozmaktan çekindiler ve teklif bir süre için suya düştü. Rusya'nın 30 Kasım 1939'da Finlandiya'ya hücum etmesi İskandinavya'daki durumu kökünden değiştirdi. İskandinav Yarımadası'nın gerek Batılılar ve gerekse Almanlar için önemi arttı. Fransa ile İngiltere bütün tahminlere karşı Kızıl Ordu'nun hücumlarına inatla karşı koyan Finlere yardım etmek üzere İskoçya'da seferi bir kuvvet hazırlamaya başladılar. Bu kuvvet Finlandiya'ya ancak İsveç yoluyla gidebilirdi. Almanlar iki İskandinav ülkesinin kuzey geçitlerinde müttefiklere geçit verildiği ya da müttefikler böyle bir geçit ele geçirdikleri takdirde asker nakliyatının devamı bahanesiyle Almanya'nın İsveç'ten getirdiği demir cevherinin tamamıyla kesilebileceğini hemen anladılar. Bu tahmin doğruydu. 5 Şubat 1940'ta Paris'te toplanan Müttefik Yüksek Savaş Kurulu Finlandiya'ya seferi kuvvet gönderilirken Narvik'e çıkacak askerlerin az ötedeki İsveç demir madenlerini işgal etmesini kararlaştırmıştı. Yazarın The Challenge of Scandinavia adlı kitabına bakınız. Sayfa 115-116. Churchill toplantıda bu arada Gulliver maden alanının da kontrol altına alınmasına karar verildiğini yazar. Die Gerichtsstrom sayfa 560. Ayrıca batılı müttefikler Almanya'yı kuzeyden çevirmiş olacaklardı. Amiral bu tehlikeleri Hitler'e hatırlatmakta gecikmedi. Alman donanma başkanı Norveç'te işlerine çok yarayacak bir adam bulmuştu. Adı binbaşı Witkun Abraham Lauritz Kuesling'di. Bu ad az sonra bütün dünya dillerinde yurdunu satan insanların sembolü olacaktır. Witkun Kuesling'in yetişmesi. Kuesling hayata oldukça namuslu bir adam olarak başladı. 1887'de doğan Kuesling bir köylü çocuğuydu. Norwich Askeri Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Daha 20 yaşındayken Petrograd'a ateşe oldu. Bolşevik hükümetinin İngilizlerle diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine İngiliz çıkarlarının Rusya'da korunmasında çok büyük hizmetleri geçti ve bu yüzden İngiliz hükümeti kendisine CBE soyluluk unvanını verdi. O sırada hem İngiliz hem de Rus taraftarıydı. Büyük Norveçli kaşif ve hümanist Fridtjof Nansen'e Rusya üstünden yapılan yardım işlerini yönetmek üzere bir süre daha Sovyet Rusya'da kaldı. Genç Norveçli subay, komünistlerin Rusya'daki başarısının o kadar etkisi altında kaldı ki Norveç'e döner dönmez o sırada Kominterne girmiş olan Norveç İşçi Partisi'ne hemen hizmetlerini sundu. Partiye bir kızıl muhafız örgütünün kurulmasını teklif etti. Ama kendisinden de teklifinden de kuşkulanan parti isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine Quisling tam karşı cepheye geçti. 1931 ile 33 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptıktan sonra Nasyonal Semling Milli Birlik adında faşist bir parti kurdu. Ama Nazilik Norwich'in demokrasiye elverişli topraklarında kök salamadı. Quisling parlamentoya bile giremedi. Kendi halkı tarafından seçimlerde yenilgiye uğratıldı. Quisling bundan sonra umudunu Nazi Almanyası'na bağladı. Nazi hareketinin resmi filozofu Alfred Rosenberg ile ilişki kurdu. Rosenberg aynı zamanda partinin dışişleri dairesi başkanıydı da. Hitler'in ilk akıl hocalarından olan bu baltıklı budala Norveçli subayda büyük imkanlar olduğunu sandı. Yahudilerden ve saf olmayan ırklardan arınmış Nazi Almanyası'nın önderliği altında dünyaya hükmedecek büyük bir Nordik imparatorluğunun kurulması Rosenberg'in tatlı hayallerinden biriydi. Rosenberg 1933'ten sonra Quisling ile ilişki kurmuş, ona kendi saçma felsefesini ve propagandasını aşılamıştı. 1939 Haziran'ında savaş bulutları Avrupa'nın üstünde toplandığı sırada Quisling, Lübeck'te Nordik Derneği'nin yıllık kongresinden yararlanarak Rosenberg'den ideolojik yardımdan daha fazla bir şeyler istedi. Rosenberg'in Nürnberg'de ortaya çıkan gizli raporlarına göre Quisling savaşın çıkması halinde İngiltere'nin Norveç'i ele geçirmesi ihtimalinin bulunduğunu ve Almanya'nın Norveç'e girmesinin yararlı olacağını Rosenberg'e anlattı. Partisine ve basınına daha fazla yardım edilmesini istedi. Güzel muhtıralar yazmasını bilen Rosenberg, Hitler'e, Göring'e ve Ribbentrop'a birer muhtıra gönderdi. Ama büyükleri bu muhtıralara boş verdiler. Almanya'da kimse resmi filozofu ciddiye almıyordu. Rosenberg, Ağustos ayında Quisling'in 25 hücum taburu askerine hiç olmazsa 15 günlük talim yaptırmayı sağlayabildi. Savaşın ilk aylarında Amiral Raeder'in Rosenberg ile hiç teması olmamıştı. Nürnberg'de verdiği ifadeye göre Rosenberg'i çok az tanıyordu. Quisling'in adını bile işitmemişti. Ama Rusya Finlandiya'ya karşı hücuma geçer geçmez Raeder Oslo'daki deniz ateşçisi yüzbaşı Richard Schreiber'den müttefiklerin yakında Norveç'e çıkarma yapacakları üzerine raporlar almaya başladı. 8 Aralık tarihinde bunları Hitler'e anlattı ve kendisine açıkça Norveç işgal edilmelidir dedi. Bundan hemen sonra Rosenberg, Amiral Raeder'e özel danışman Quisling'in ziyareti üstüne bir muhtıra sundu. Norveç fesatçısı Berlin'e gelmişti. Rosenberg, Raeder'in Quisling'i tanımasını ve ondan niyetlerini öğrenmesini istiyordu. Norveç ordusunun kilit noktalarındaki subaylar arasında Quisling'i tutanların bulunduğunu söylüyor ve bunu doğrulamak üzere de Norvik komutanı Albay Konrad Sundlo'dan yakında aldığı bir mektuptan söz ediyordu. Albay mektubunda Norveç başbakanından kas kafalı diye bahsediyor ve bakanlardan birine de ayyaş diyordu. Ulusal ayaklanma için kemiklerini feda etmek istediğini söylüyordu. Ama gariptir ki Albay Sundlo sonradan yurdunu saldırıya karşı savunmak üzere kemiklerine feda etmeyi bir türlü göze alamadı. Rosenberg, Raeder'e Quisling'in bir darbe planı hazırladığını bildirdi. Plan Berlin'in hoşuna gidecekti. Çünkü hemen hemen Anschluss'un bir kopyasıydı. Quisling'in hücum taburları bu gibi hareketlerde deney kazanmış, koyu nasyonel sosyalistler tarafından Almanya'da alelacele eğitim göreceklerdi. Bu taburlardaki öğrenciler Norveç'e döner dönmez Oslo'daki stratejik yerleri ele geçireceklerdi. Ve aynı zamanda yeni kurulacak Norveç hükümetinin özel isteği üzerine Alman donanması bir kısım Alman askeriyle birlikte Oslo dışında önceden tespit edilecek bir körfezde görünecek. Bütün bu taktikler Anschluss'tan alınmıştır. Quisling, Seyss Inquart'ın oynadığı rolü oynayacaktı. Rosenberg muhtırasına şu sözleri eklemişti. Quisling'in böyle bir darbeyi son zamanlarda ilişki kurmuş olduğu bir kısım ordu çevrelerinin de onaylayacağından kuşkusu yok. Krala gelince böyle bir oldu bittiği onun da kabul edeceğine inanıyor. Quisling'in harekete geçmek için gerekli saydığı Alman askerinin sayısı Alman tahminlerine uymaktadır. Amiral Reeder 11 Aralık'ta Quisling'i gördü. Görüşmeyi Rosenberg, William Hagel'in adında bir İsveçli iş adamının aracılığıyla düzenlemişti. Hagel'in işlerini izlemek için her zaman Almanya'da bulunur ve Quisling'e aracılık ederdi. Hagel'in ile Quisling, Reeder'e birçok şeyler anlattılar ve Reeder de bu anlatılanları donanmanın gizli arşivlerinde saklanmak üzere kaydettirdi. Quisling, Stavanger dolaylarında İngilizlerin bir çıkarma planladıklarını ve Kristiansand'ın bir İngiliz üssü olabileceğini söyledi. Mevcut Norveç hükümeti ile parlamento ve bütün dış politika, Hor Belisha'nın arkadaşı ünlü Yahudi Hambro'nun Starting Başkanı Karl Hambro elindeydi. Bu İngiliz işgalinin Almanlar için yaratacağı tehlike bütün ayrıntılarına kadar anlatıldı. Quisling, İngiliz harekatını önlemek üzere gerekli üsleri Alman silahlı kuvvetlerinin emrine vermeyi teklif etti. Bütün kıyı bölgelerinin önemli mevkilerinde bulunanlar, demiryolu, posta, ulaşım bu amaç için aslında satın alınmış durumdaydılar. Kendisiyle Hagel'in gelecekte Almanya ile kurulacak ilişkileri tespit etmek için Berlin'e gelmişlerdi. Kombine harekat, askerlerin Oslo'ya nakli ve bunun gibi konuların görüşülmesi için bir toplantı yapılması isteniyordu. Reeder sonradan Nürnberg'de verdiği ifadesinde söylediği gibi etkilendi ve ziyaretçilerine Führer'le konuşacağını, sonucu ayrıca kendilerine bildireceğini söyledi. Ertesi gün Keitel ile Jodl'ın bulunduğu bir toplantıda bu konuyu açtı. Donanma başkomutanı ele geçen evrak arasında bu toplantıda verdiği rapor vardır. Quisling'in üzerinde güvenilir bir adam etkisi bıraktığını Hitler'e söyledi. Sonra Norveçlilerin anlattığı planın ana çizgilerini verdi ve Quisling'in Norveç ordusunda iyi ilişkiler kurmuş olduğunu ve hükümeti siyasi bir darbeyle ele geçirmeye ve Almanya'dan yardım istemeye hazır bulunduğunu belirtti. Ama Reeder birdenbire temkinli davranmaya karar vermiş olacak ki bir Alman işgalinin İngilizlerin ister istemez şiddetli bir karşı tedbiriyle karşılanacağını söyledi. Alman donanması dedi, bir süre için bu karşı tedbirlerle baş edecek durumda değildir. İşgalin zayıf noktası da budur. Öte yandan Reeder OKV'ye şunu teklif etti. İşgalin aşağıdaki iki şekilden biriyle yapılması için Quisling'le planlar hazırlanmalıdır. A. Dostça metotlarla, yani Alman silahlı kuvvetlerinin Norveç tarafından çağrılmaları üzerine ya da B. kuvvet zoruyla. Hitler o sırada bu kadar ileri gitmeye henüz kararlı değildi. Önce Quisling hakkında bir fikir elde etmek üzere kendisiyle şahsen konuşmak istedi. Ertesi gün, yani ayın 14'ünde görüşme yapıldı. Reeder iki Norveçli vatan hainini yanına alıp bakanlığa gitti. Bu görüşme üstüne düzenlenmiş muhtıra yok. Ama Quisling'in donanma başkomutanını olduğu gibi Alman diktatörünü de etkilediği anlaşılıyor. Oslo'daki Alman elçisi Dr. Kurt Brauer'i etkileyememişti Quisling. Elçi Ocak ayı içinde iki kez Berlin'e Quisling'in ciddiye alınmamasını, etkisinin ve imkanlarının çok az olduğunu bildirmişti. Elçi bu tok sözlülüğünü ve Hitler'in oyununa gelmek istememesini az sonra çok ağır şekilde ödedi. Çünkü o akşam Hitler, Quisling ile birlikte bir plan tasarısı hazırlamalarını OKV'ye emretti. Halder, Danimarka'ya karşı girişilecek harekatın da bu plana alınacağını duymuştur. Hitler, Graf Spee'den gelen kötü haberlerle uğraşmasına rağmen 16 ve 18 Aralık günleri Quisling'i yeniden gördü. Donanma durumunun Hitler'i İskandinav serüveninde temkinli olmaya götürdüğü anlaşılıyor. İskandinav harekatı her şeyden önce bir donanma sorunuydu. Rosenberg'e göre Führer, Norwich için en iyi tutumun tam bir tarafsızlık sürdürmek olacağını söyledi. Ama İngilizler Norveç'e girmeye hazırlanıyorlarsa Almanlar onlara karşı koyacaklardı. Bu arada Hitler İngiliz propagandasıyla savaşmak ve kendi Alman taraftarı hareketini kuvvetlendirmek için Quisling'e para verecekti. İlk olarak Ocak ayında kendisine 200 bin altın mark verildi. 15 Mart'tan sonra başlamak üzere de 3 ay ayda 10 bin İngiliz lirası alacaktı. Noel'den hemen önce Rosenberg, Quisling'e yardım etmek üzere Norveç'e Hans Wilhelm Scheidt adında özel bir ajan gönderdi. OKV'de durumu bilen ufak bir subay grubu başlangıçta Kuzey Etüdü denen planlar üzerinde bütün Noel tatili süresince çalıştı. Donanmada bu konuda ayrı ayrı görüşler vardı. Reeder, İngiltere'nin yakın bir gelecekte Norveç'e karşı harekete geçeceğine inanıyordu. Donanma Savaş Kurbayı Harekat Dairesi ise bu görüşe katılmıyordu. Dairenin tuttuğu güncenin 13 Ocak 1940 tarihli kaydı bu havayı çok iyi yansıtıyor. Harekat Dairesi İngilizlerin yakında Norveç'i işgal edeceklerine inanmıyor. Daire bir İngiliz işgalinden korkulmadığı takdirde Almanya'nın Norveç'i işgal etmesini tehlikeli bir teşebbüs saymaktadır. Bu bakımdan donanma savaş kurmayı en elverişli çözümün kesin olarak Statiko'nun sürdürülmesi olduğu sonucuna varıyor. Bu durumun demir cevherinin Norveç karasularından tam bir emniyet içinde gelmeye devamını sağlayacağını belirtiyordu. Hitler ne donanmadaki bu duraklamalardan ne de kendisine Ocak ayı ortasında sunulan OKV Kuzey Etüdü sonuçlarından memnun kaldı. 27 Ocak'ta Keitel'e çok gizli bir emir çıkarttı. Bu emirde Kuzey üzerindeki çalışmaların bundan böyle Führer'in doğrudan doğruya kendi nezareti altında yürütüleceği ve harekat sorumluluğunu da Keitel'in üzerine alacağı belirtiliyordu. OKV'de 3 silahlı kuvvetin birer temsilcisinden oluşan küçük bir çalışma kurmayı kurulacak ve bundan böyle harekatın şifresi Weserübung olacaktı. Bu tedbir Führer'in Norveç'i işgal etmek konusundaki duraksamalarına son verdiğini gösteriyordu. Kafasında ufak bir takım kuşkular kalmışsa bile bu kuşkuları da 17 Şubat'ta Norveç sularında geçen bir başka olay dağıttı. Graf Spee'nin yardımcısı olan Altmark adındaki ikmal gemisi İngiliz ablukasını yarmak isterken 14 Şubat'ta Almanya'ya doğru inen Norveç karasuları boyunca güneye doğru uçmakta olan bir İngiliz keşif uçağı tarafından görüldü. İngiliz hükümeti Graf Spee'nin batırdığı gemilerden toplanmış 300 İngiliz denizcisinin bu gemide bulunduğunu biliyordu. Savaş esiri olarak Almanya'ya götürülüyorlardı. Norveç deniz subayları Altmark'ı şöyle bir aramışlar ve gemide esir ve silah bulunmadığı sonucuna varmışlardı. Almanya'ya doğru yoluna devam etmesine izin vermişlerdi. Oysa durumu bilen Churchill, bir İngiliz muhrip flotillasının hemen Norveç sularına gitmesini, Alman gemisine çıkarak esirleri kurtarmasını şahsen emretti. Yüzbaşı Philip Vian komutasındaki Cossack adlı İngiliz muhribi, 16-17 Şubat gecesi Altmark'ın sığınmış olduğu Jøsingfjord'da görevini yerine getirdi. Ufak bir çarpışma oldu. 4 Alman öldü ve 5'i de yaralandı. Bundan sonra gemiye çıkan İngilizler 299 denizciyi kurtardılar. Almanlar denizcileri Norveçlilerin gözünden kaçırmak için ambarlara ve boş yağ varillerine saklamışlardı. Norveç hükümeti İngiltere'yi karasularını bozduğundan ötürü şiddetle protesto etti. Ama Chamberlain avam kamerasında Norveç'in kendi karasularında İngiliz esirlerinin Alman hapishanelerine götürülmesine izin vererek uluslararası kanunları çiğnediği cevabını verdi. Hitler için bardağı taşıran damla oldu bu. İngilizlerin kendi karasularında yapacakları bir kuvvet gösterisine Norveçlilerin ciddi bir şekilde karşı koyamayacaklarını anladı. Aynı zamanda Jodl'ın güncede yazdığına göre Altmark'taki Graf Spemüritz tabatının çetin bir savaş vermemesine de kızdı. Ne bir karşı koyma ne de İngilizlerden herhangi bir zayiat. Jodl'ın güncesine yazdığına göre Hitler 19 Şubat'ta Weser-Übung planlarının bir an önce bitirilmesini istedi. Jodl'a gemileri donatın, birlikleri hazırlayın dedi. Harekatı yönetecek subay daha yoktu ortada. Jodl Hitler'e artık bu iş için bir generalle bir kurmay tayin etmenin zamanının geldiğini hatırlattı. Keitel 1. Dünya Savaşı'nda Finlandiya'da General von der Goltz tümeninde savaşan General Nikolaus von Falkenhorst'u teklif etti. O sırada Falkenhorst batıdaki kol orduların birinde komutandı. Kuzey serüveninde komutanlığı o kadar önemli saymayan Hitler kendisini hemen yanına çağırdı. General von Falkenhorst, Jastrzębski adında eski bir Silezyalı asker aileden geliyordu. Adını sonradan Falkenhorst'a çevirmişti. Falkenhorst, Almanca şahın yuvası demek. Führer kendisini o zamana kadar hiç görmemişti. Falkenhorst sonradan Nürnberg mahkemesindeki sorgusu sırasında 21 Şubat sabahı ilk olarak Hitler'i nasıl gördüğünü anlatmıştır. Hikayenin oldukça gülünç yanları da yok değil. Falkenhorst, Kuzey Harekatı'nın adını bile duymamıştı ve Nazi başkomutanını daha ilk görüyordu. Öteki generaller gibi Hitler'i görünce korkmamıştı. Nürnberg'deki ifadesi yer gösterildi. Sonra Führer'e 1918'de Finlandiya'daki harekatı anlatmam istendi. Oturunuz ve nasıl oldu anlatınız dedi. Oturdum, anlattım. Sonra ayağa kalktı. Beni haritaların başına götürdü. Alman hükümeti İngilizlerin Norveç'e çıkarma yapmak istediklerini haber aldı dedi. Falkenhorst sorgusu sırasında kendi görüşüne göre en çok Altmark olayının lideri planı hemen uygulamaya götürdüğünü söylemiştir. General kendisinin bu işe tayin edildiğini birdenbire öğrenince hayret eder. Başkomutan olarak yönetecektir bu harekatı. Hitler ordusunun emrine 5 tümen vereceğini söyler. Yapılacak iş belli başlı Norveç limanlarını ele geçirmektir. Yüksek başkomutanın Falkenhorst ile yaptığı görüşme öğle izleri bitti. Hitler o gün akşamüstü saat 5'te Norveç işgaline ait planlarını getirmesini kendisinden istedi. Başbakanlıktan çıktım ve bir B-dekker turist rehberi satın aldım diye anlattı Nürnberg'de Falkenhorst. Bakayım Norveç nasıl bir yer dedim. Hiç tanımıyordum Norveç'i. Sonra oteldeki odama çıktım ve B-dekker üzerinde çalışmaya başladım. Akşamüstü 5'te yeniden Führer'i görmeye gittim. Generalin B-dekker üzerinde hazırlanmış olan planı tahmin edileceği gibi biraz kabacaydı. OKV'nin hazırladığı planlar kendisine hiç gösterilmedi. Ama Hitler, Falkenhorst'un hazırladığı plandan memnun kaldı. Norveç'in belli başlı 5 limanına yani Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim ve Narvik limanlarına bir tümen tahsis edilecekti. Falkenhorst'un sonradan söylediğine göre başkaca fazla bir şey yoktu yapılacak. Çünkü büyük limanlar bunlardı. İşlerin gizli kalacağı üzerine kendisine yemin ettirildikten ve acele etmesi de emredildikten sonra general yeniden dışarıya çıkarıldı ve çalışmaya başladı. Batı cephesi taarruz planlarını hazırlamakla meşgul olan Halder ile Brauch için de olup bitenlerin çoğundan haberi yoktu. Ama Falkenhorst 26 Şubat'ta Ordu Genelkurmay Başkanı'na başvurup da harekatı yürütmek için gereken birlikleri, özellikle dağ birliklerini isteyince şaşırdılar. Halder bu işe pek hevesli değildi. Nitekim biraz kızdı. Ne yapacağı ve nelere ihtiyacı bulunduğu üstüne kendisinden fazla bilgi istedi. Halder güncesinde şöyle yazıyor. Bu konuda Führer ile Brauch arasında bir kelime bile konuşulmuş değil. Bunu savaş tarihine yazmalı. Eski kafalı generallerine ve hele Genelkurmay Başkanı'na çok kızan Hitler planından vazgeçmedi. 24 Mart'ta Falkenhorst'un planlarını sevinerek tasdik etti. İki dağ tümeni almasını ve Kopenhag'da kuvvetli bulunmak istediği için daha fazla asker gerekeceği fikrini doğru buldu. Hitler'in kurbanları arasına Danimarka'da girmişti. Hava kuvvetleri Danimarka'daki üslere göz dikmiş bulunuyordu. İngiltere'ye karşı kullanacaklardı onları. Ertesi gün Mart'ın 1'inde Hitler Weser tatbikatı için gereken resmi emri çıkardı. En gizli, çok gizli. İskandinavya'da durumun gelişmesi, Danimarka ve Norveç'in işgali için gereken bütün hazırlıkların bitirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu harekat İngilizlerin İskandinavya ve Baltık üzerinden bir çevirme harekatı yapmalarını önleyecektir. Ayrıca İsveç'teki demir cevheri üssümüzü garanti altına alacak. Ordu ve hava kuvvetlerine İngiltere'ye karşı daha geniş bir sıçrama hattı sağlayacaktır. Bizim askeri ve siyasi gücümüzü İskandinavya devletleri karşısındaki durumunu göz önüne alarak Weser tatbikatında kullanılacak kuvvetleri olabildiği kadar az tutacağız. Bu sayı azlığı cesurca hareketlerle ve sürpriz çıkışlarla dengelenecektir. Prensip olarak harekatın barışçı bir işgal harekatı gibi görünmesi için elimizden geleni yapacağız. Hareketin amacı İskandinav devletlerinin tarafsızlığını korumaktır. İşgalin başlangıcında hükümetlerden gerekli taleplerde bulunulacaktır. Gerekirse donanma ile hava kuvvetlerinin yapacakları gösteriler istenilen etkiyi yaratacaklardır. Buna rağmen karşı konulacak olursa bu direnmenin ezilmesi için bütün askeri tedbirlere başvurulacaktır. Danimarka sınırının geçilmesiyle Norveç'e çıkarma yapılması aynı zamana rastlamalıdır. İskandinav devletleriyle batılı düşmanların bir sürprizle karşılaşmaları çok önemlidir. Gerçek hedef denize açıldıktan sonra söylenebilecektir. Jodl'ın yazdığına göre 1 Mart günü akşamı Hitler'in Kuzey Harekatı'na asker istemesi Ordu Yüksek Komutanlığı karargahında büyük bir öfke yarattı. Ertesi gün Göring, Keitel'e fena halde içerledi ve yakınmak üzere Hitler'e koştu. Şişko Feldmarşal bu işin kendisinden uzun zaman saklanmış olmasına ve Luftwaffe'nin Falkenhorst'un emrine verilmesine çok kızmıştı. Ciddi bir buhranla karşı karşıya olduğunu anlayan Hitler, işleri düzeltmek için 3 silahlı kuvvet başkanlarını 5 Mart'ta toplantıya çağırdı. Ama işleri düzeltmek o kadar kolay değildi. Jodl güncesinde şöyle yazıyor. Feldmarşal Göring kendisine önceden danışılmadığı için yelpazesini sallayıp duruyordu. Görüşmeye hakimdi. O zamana kadar yapılmış olan çalışmaların bir işe yaramayacağını anlatmaya çalışıyordu. Führer ufak tefek tavizlerle Göring'i yatıştırmaya çalıştı. Plan hazırlıkları da böylece ilerledi. Halder güncesinde yazdığına göre Danimarka ve Norveç hücumunun batı taarruzu başlamadan ve bir noktaya kadar gelmeden yapılamayacağını sanıyordu. Hangi harekatın daha önce gerektiğine Hitler karar verememiş, 26 Şubat'ta bunu Jodl'a sormuştu. Jodl iki hareketin de aynı ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söylemiş, Hitler de bu fikri doğru bularak mümkün olursa demişti. 3 Mart'ta Weser tatbikatının sarı durumdan batı taarruzun parolası önceye alınmasına karar verildi ve Norveç'te ani ve kuvvetli şekilde harekete geçilmesi gerektiğini Jodl'a çok kesin olarak söyledi. Bu sırada cesur ama asker sayısı ve silah bakımından zayıf olan Finlandiya ordusu büyük bir Rus taarruzu karşısında gerilemekteydi. İngiliz-Fransız seferi kuvvetlerinin İskoçya'daki üslerinden ayrılarak Norveç'e ve oradan da Finleri kurtarmak üzere Finlandiya'ya gideceklerine dair sağlam kaynaklardan raporlar geliyordu. 7 Mart'ta İngiliz Genelkurmay Başkanı General Ironside 57 bin kişilik bir müttefik seferi kuvvetinin Finlerin yardımına koşmaya hazır olduğunu ve 15 bin kişilik bir kafilenin Norveç ile İsveç transit geçmelerine izin verdikleri takdirde Mart'ın sonunda Finlandiya'da bulunacağını Mareşal Mannerheim'e bildirmişti. Ama daha 5 gün önce 2 Mart'ta Norveç ile İsveç'in Fransız ve İngilizlerin transit hakkı taleplerini reddettiklerini Mannerheim biliyordu. Buna karşın Başbakan Daladier 8 Mart'ta müttefik askerlerini resmen davet etmemekle suçladı. Marşalı ve müttefik kuvvetlerinin Norveç ve İsveç protestolarını dinlemeden gönderileceğini ima etti. Ama Mannerheim bunu yutmadı ve Fin ordusu henüz bozulmadığı ve dağıtılmadığı halde Fin hükümetine barış görüşmelerine başlamasını onayladı. Fin başkomutanı Fransa'nın kendi cephesi dururken Fin cephesinde pek savaşamayacağını biliyordu. The Memories of Marshal Mannerheim'a bakın. Fransız-İngiliz seferi kuvvetleri Finlandiya'ya varıp Ruslarla savaşa girseler de çarpışmalar ne şekil alırdı diye düşünülebilir. Almanlar daha bir yıl geçmeden Rusya'ya saldıracakları için bu takdirde batıdaki düşmanlar doğuda birbirlerinin müttefiki olurlardı. Hitler'in acele etmesinin başlıca nedeni buydu. Ancak Fin-Rus savaşı, Finlerin Rus şartlarını kabul etmeleriyle 12 Mart'ta birdenbire sona erdi. Berlin barışı büyük bir sevinçle karşıladı. Artık Almanlar Finlere karşı Rusları tutmak gibi zor bir durumdan kurtulmuşlardı. Sovyetlerin de Baltık serüvenleri böylece sona ermişti. Bundan başka Rusların Baltık harekatına devam etmeleri İskandinavya'da harekete geçmeyi tasarlayan Hitler'i bir hayli kuşkulandırmıştı. Jodl'ın güncesine yazdığı gibi barış Norveç ve Danimarka işgalinin nedenini zorlaştırmıştı. 12 Mart'ta güncesine şunu yazıyordu Jodl. Finlandiya ile Rusya arasında barışın imzalanması İngiltere'yi de bizi de Norveç'i işgal için göstereceğimiz nedenden yoksun kıldı. Nitekim Hitler kolay kolay bahane bulamıyordu. 13 Mart'ta Jodl güncesinde Hitler'in hala haklı bir neden aramakla uğraştığını yazıyor. Ertesi günkü yazı, Führer hala Weser tatbikatını nasıl haklı göstereceğine karar veremedi. Amiral Raeder'in sızlanması işleri büsbütün karıştırıyordu. Norveç'te önleyici bir savaşla oynamanın hala önemli olup olmadığından kuşkuluydu. Hitler duraksamıştı. Çünkü o sırada iki problem daha ortaya çıkmış bulunuyordu. 1. Batıda çarpışmalara başlamadan savaşı önlemenin hala mümkün olup olmadığını araştırmak için Başkan Roosevelt'in mesajı ile birlikte 1 Mart'ta Berlin'e gelen Somerville'se ne diyecekti? 2. İhmal edilen ve küsen İtalyan dostunun gönlünü nasıl alacaktı? Hitler, Mussolini'nin 3 Şubat tarihli sert mektubuna cevap vermek zahmetine bile katlanmamış, Berlin ile Roma arasındaki ilişkiler bu yüzden soğumuştu. O sırada Almanlar, Somerville'sin İtalya'yı mihverden ayırmak ve çarpışmalar başladığı zaman Almanların yanında savaşa girmemeye kandırmak üzere Avrupa'ya geldiğine haklı olarak inanıyorlardı. Roma'dan küskün Duce'nin gönlünü almak üzere bir şeylerin yapılması gerektiği üstüne çeşitli uyarmalar geliyordu.